8. Bölüm Anares. Abenay'ın Kuzey Parkı'ndaki atletizm alanındaydılar. Altısı da akşamın uzun altın ışıkları, ısısı ve tozu içindeydi. Hepsi toktular. Keyifleri yerindeydi. Çünkü bir sokak şenliğinde açıkta, ateşte pişirilen yemeklerle bir bayram şeklinde geçen akşam yemeği bütün akşamüstü boyunca devam etmişti. Yaz ortası tatiliydi. Neo Eseya'da Uras takvimine göre 740 yılında yaklaşık 200 yıl önce gerçekleşen ilk büyük ayaklanmanın anıldığı isyan günüydü. O gün boyunca aşçılar ve yemekhane görevlileri topluluğun geri kalan kısmı tarafından el üstünde tutulurdu. Çünkü 200 yıl önceki ayaklanmaya yol açan grevi başlatan bir aşçılar ve garsonlar sendikası olmuştu. Anares'te böyle bir sürü gelenek ve şenlik daha vardı. Bir kısmı göçmenler tarafından başlatılmıştı. Bir kısmı ise hasat evleri ve gün dönümü bayramı gibi gezegendeki yaşamın ritminden ya da birlikte çalışan insanların birlikte eğlenme gereksinimlerinden kendiliğinden başlamıştı. Takver dışında hepsi alakasız şeyler konuşuyorlardı. Takver saatlerce dans etmiş, bir sürü kızarmış ekmek ve turşu yemişti. Kendini çok canlı hissediyordu. Neden Kvigot Kera Denizi balıkhanelerine gönderilip her şeyi yeni baştan başlamak zorunda kalırken Turip onun buradaki işini devralıyor diyordu. Araştırma sendikası doğrudan doğruya Üde tarafından yönetilen bir proje içinde eritilmişti. Takver'de Bedap'ın bazı fikirlerinin güçlü bir destekçisi olmuştu. Çünkü Kvigot, Simas'ın geri kafalı kuramlarını kabul etmeyen iyi bir biyolog, Turip ise hamamda Simas'ın sırtını keseleyen bir hiç. Bak bakalım, Simas emekliye ayrılınca programın yürütülmesini kim devralacak? O kadar alacak, o kadın alacak, Turip alacak, bahse girerim. Bu bahse girerim ifadesi ne anlama geliyor? Dedi toplumsal eleştiri dinlemeye hevesli olmayan biri. Göbeklenen ve jimnastik yapmayı ciddiye alan Bedap, oyun alanının etrafında ciddi ciddi konuşuyordu. Diğerleri ağaçların altındaki tozlu bir banka oturmuş, jimnastiklerini sözlü olarak yapıyorlardı. İyi hoca bir sözcük, dedi Şevek. Uraslıların olasılıklarla oynadığı bir oyun. Doğru tahmini yapan diğerinin malını alır. Uzun süredir Sabul'un iyi hoca çalışmalarından bahsetme yasağına uymayı bırakmıştı. Onların sözcüklerinden biri nasıl Pravca'ya girmiş? Göçmenler, dedi bir başkası, erişkin olarak Pravca öğrenmek zorunda kalmışlardı. Uzun bir süre boyunca eski dilde düşünmüş olmalılar. Bir yerde lanet olsun sözünün Pravca sözlükte olmadığını okudum. O da iyi hoca. Farik dili icat ederken küfürlere yer vermemişti. Yer verdiyse bile bilgisayarları gerekliliği anlamamıştı. Anlamamışlardır. Cehennem ne o zaman, dedi Takver. Ben onun büyüdüğüm kentteki bok deposu olduğunu sanırdım. Canın cehenneme, gidilebilecek en kötü yer. Şimdi enstitü kadrosu arasında kalıcı bir görev alan ve hala Şevek'in çevresinde dolaşan ama Takver'le çok nadiren konuşan matematikçi Desar şifre gibi uslubuyla Uras demek, dedi. Uras da lanetlendiğin zaman gittiğin yer anlamına geliyor. Yazın güneybatıya gönderilmek anlamına geliyor, dedi Takver'in eski bir arkadaşı olan ekolog Terus. İyoca da dinsel kipte söyleniyor. İyoca okumak zorunda olduğunu biliyorum, Şevek. Ama din konusunu okumak zorunda mısın? Eski Uras fiziğinin bir kısmı tümüyle dinsel kipte. Bunun gibi kavramlar çıkıp duruyor. Cehennem, mutlak kötülüğün yeri anlamına geliyor. Yuvarlak vadideki gübre deposu, dedi Takver. Ben öyle sanıyordum. Bedap soluk soluğa tozdan beyazlanmış teri yüzünde çizgi çizgi geldi. Şevek'in yanına çöktü ve soluklanmaya çalıştı. Şevek'in bir öğrencisi olan Richard, iyi hoca bir şeyler söyle, dedi. Neye benziyor? Biliyorsun, canın cehenneme, lanet olsun. Bana küfretmeyi bırak da, dedi kız kıkırdayarak. Tam bir cümle söyle. Şevek uysallıkla iyi hoca bir cümle söyledi. Tam olarak nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum, diye ekledi. Yalnızca tahmin ediyorum. Ne anlama geliyordu? Eğer zamanın geçmesi insan bilincinin bir özelliği ise, geçmiş ve gelecek insan aklının işlevleridir. Ardışıklık öncesi bir filozoftan, Keremço'dan bir alıntı. İnsanların konuştuğunu ama senin onları anlayamadığını düşünmek ne garip bir duygu. Birbirlerini bile anlamıyorlar. Ay'daki o çılgın devletçiler 100'den fazla değişik dil konuşuyor. Su, su, dedi hala soluk soluğa olan Bedap. Su yok, dedi Terus. 18 dekattır yağmur yağmıyor. Tam olarak söylemek gerekirse 183 gün. 40 yıldır Anares'teki en uzun kuraklık. Böyle giderse 20 yılında yaptıkları gibi idrarı yeniden işlemek zorunda kalacağız. Bir bardak sidik iç ister miydin Çevek? Dalga geçme, dedi Terus. Ölüm kalım sorunu bu şimdi. Yeterince yağacak mı? Güney doğuşundaki yapraklı bitkilerin hepsi şimdiden öldü. Orada 30 dekattır yağmıyor. Hepsi buğulu, altın gökyüzüne baktılar. Eski dünyadan getirilen altında oturdukları ağaçların testere yaprakları, dallarında tozlu, tozdan kıvrılmış asılı duruyordu. Bir daha büyük kuraklık olmaz, dedi Desar. Modern arıtma fabrikaları önlenir. Hafifletilebilir, tabii, dedi Terus. O yıl kış erken geldi. Kuzey yarımküre soğuk ve kuruydu. Abena'nın alçak, geniş caddelerinde donmuş tozlar vardı. Yıkanma suyu katı kısıtlamalara bağlanmıştı. Susuzluk ve açlık temizlikten üstün gelmişti. Anares'teki 20 milyon insanın yiyeceği ve giyeceği holun bitkisinden, yaprağından, tohumundan, lifinden ve kökünden yapılıyordu. Ambar ve depolarda biraz giysi stoku vardı ama hiçbir zaman pek fazla stoklanmış yiyecek olmuyordu. Su toprağa bitkileri yaşatmaya gidiyordu. Kentin üstündeki gökyüzü bulutsuzdu ve açık olması beklenirdi. Ama güneydeki ve batıdaki daha kuru toprakların rüzgarla taşınan tozuyla sararmıştı. Bazen rüzgar kuzeyden Netera dağlarından estiğinde sarı pus dağılıyor, geride parlak, boş ufka doğru mora dönüşen koyu mavi bir gök kalıyordu. Takber gebeydi. Çoğunlukla uykulu ve yumuşak başlı oluyordu. Ben bir balığım, diyordu. Suda bir balık, içimdeki bebeğin içindeyim. Ama zaman zaman işte çok yoruluyor veya yemekhanedeki azaltılmış öğünler yüzünden aç kalıyordu. Çocuklar ve yaşlılar gibi gebe kadınlar da her gün saat 11'de hafif bir ek öğün yiyebiliyorlardı. Ama Takver işinin katı programı yüzünden çoğunlukla bu yemeği kaçırıyordu. O bir öğünü kaçırabilirdi ama laboratuvar tanklarındaki balıklar kaçıramazdı. Arkadaşları çoğunlukla kendi yemeklerinden veya yemekhanelerinden kalan bir şeyler, bir çörek veya bir parça meyve getiriyorlardı ona. Hepsini şükranla yiyordu ama canı müthiş tatlı çekiyordu. Oysa tatlı çok az veriliyordu. Yorulduğunda kaygılı oluyor, kolayca sinirleniyordu. En ufak bir sözde hemen parlıyordu. Güzün sonuna doğru Şevek eş zamanlılık ilkelerini, müsibetlerini tamamladı. Baskı için onayını almak üzere Sabul'a verdi. Sabul müsveddeleri bir dekat, iki dekat, üç dekat elinde tuttu ve hiçbir şey söylemedi. Şevek gidip ne olduğunu sordu. Sabul henüz okumaya fırsatı olmadığını, çok meşgul olduğunu söyledi. Şevek bekledi. Kış ortasıydı. Kuru rüzgar her gün esmeye devam ediyordu. Toprak donmuştu. Her şey durmuş, rahatsız bir beklemeye girmişti sanki. Yağmuru, doğumu bekler gibi. O da karanlıktı. Kentte ışıklar henüz yanmıştı. Yüksek, koyu gri, göğün altında cılız görünüyorlardı. Takver içeri girdi, lambayı yaktı, üzerinde paltosuyla ısıtma ızgarasının yanına çöktü. Of, çok soğuk, felaket. Ayaklarım sanki buzullar üzerinde yürümüş gibi. Eve dönerken neredeyse ağlıyordum. O kadar acıdılar. Allah'ın cezası çıkarıcı çizmeler. Neden doğru dürüst bir çift çizme yapamıyoruz? Neden karanlıkta oturuyorsun? Yemeğe bilmiyorum. Yemeğe gittin mi? Eve dönerken fazladan bir şeyler atıştırdım. Kalmak zorundaydım. Kukuret yumurtaları çatlıyordu. Biz de erişkinler onları yemeden yavruları tanktan çıkarmak zorundaydık. Yemek yedin mi? Hayır. Surat asma lütfen, bu gece surat asma. Bir şey daha ters giderse ağlayacağım. Her zaman ağlamaktan bıktım. Allah'ın cezası aptal hormonlar. Balıklar gibi bebek yapmak isterdim. Yumurtaları bırakıp yüzüp gideceksin, o kadar. Tabii geri dönüp yumurtaları yemezsen. Öyle heykel gibi oturup durma. Dayanamıyorum. Izgaradan gelen ısı dalgasının yanına eğilip katı parmaklarıyla çizmelerini çıkarmaya çalışırken gözleri yaşarmıştı. Şevek bir şey söylemedi. Ne oldu? Öyle oturup duramazsın karşımda. Sabul bugün beni çağırdı. İlkelerin yayımlanmasını veya Uras'a gönderilmesini onaylamayacak. Takver çizmeyle boğuşmayı bırakıp öylece kaldı. Omzunun üzerinden Şevek'e baktı. En sonunda tam olarak ne söyledi, dedi. Yazdığı eleştiri masanın üzerinde. Takver kalktı, bir çizme ayağında masaya ayağını sürüyerek gitti. Masanın üzerine dayanarak elleri paltosunun ceplerinde kağıdı okudu. ardışıklık fiziğinin o doğucu toplumdaki zaman bilimsel düşüncenin doruk noktalarından biri olduğu, anarese göçten bu yana herkesçe kabul edilen bir ilkedir. Bu ilkesel dayanışmadan bencilce sapmalar, yalnızca toplumsal organik kullanımdan uzak, pratik olmayan varsayımlarla ya da uras çıkar devletlerinin sorumsuz kiralık bilim adamlarının batıl dinsel spekülasyonlarıyla sonuçlanır. Ah çıkarcı, aşağılık kıskanç, küçük Odo taklitçisi. Bu eleştiriyi basına gönderecek mi? Yaptı bile. Takber eğilip çizmesini çıkardı. Birkaç kez şeveke baktı. Ama yanına gitmedi. Ona dokunmaya da çalışmadı. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Konuştuğunda sesi eskisi gibi yüksek ve gergin değildi. Her zamanki doğal, boğuk ve yumuşak halindeydi. Ne yapacaksın, Şev? Yapacak bir şey yok. Kitabı basarız. Bir basım sendikası kurar, dizgi öğrenir, sonra da basarız. Kağıt son derece sınırlı. Gerekli olmayan şeyler basılamaz. Holum ekinleri güvencede olana dek yalnızca üde yayınları. O zaman belki sonuçu bir şekilde değiştirebilirsin. Söylediğini gizle. Ardışıklık laflarıyla süsle. Böylece kabul eder. Karayı ak gibi gösteremezsin. Takver Sabulun üzerinden atlayıp atlayamayacağını, onu aşıp aşamayacağını sormadı. Anares'te hiç kimse bir diğerinin üzerinden aşmak durumunda değildi. Atlamak söz konusu değildi. Eğer insan dayanışma içinde çalışamıyorsa yalnız çalışmak zorundaydı. Eğer Takver sustu, ayağa kalktı ve çizmelerini kurumaları için ısıtıcının yanına koydu. Paltosunu çıkardı, astı ve omzuna elde örülmüş kalın bir şal aldı. Yatağa oturdu. Son oturma hareketini yaparken biraz homurdandı. Onunla pencere arasında yüzü öteye dönük oturan Şevek'e baktı. Ona ortak imzalamayı önersen, ilk yazdığın makaledeki gibi, Sabul batıl dinsel spekülasyonların kapağına adını koymaz. Emin misin? İstediğinin tam da bu olmadığından emin misin? Bunun ne olduğunu, senin ne yaptığını biliyor. Her zaman onun kurnaz olduğunu söylerdin. Yazdığının onu ve bütün ardışıklık okulunu çöpe atacağını biliyorsun. Biliyor. Eğer seninle paylaşabilseydi, başarıyı paylaşabilseydi, Sabul baştan aşağı egodan oluşuyor. Eğer kendi kitabı olduğunu söyleyebilseydi, Şevek acı bir sesle, onunla dedi, seni ne kadar paylaşabilirsem bu kitabı da o kadar paylaşabilirim. Böyle düşünme Şev, önemli olan kitap, fikirler. Bu doğacak çocuğu bebekken yanımızda tutmak istiyoruz, onu sevmek istiyoruz ama herhangi bir nedenle. Eğer onu yanımızda tutarsak ölecekse, eğer yalnızca bir yuvada yaşayabilecekse, eğer onu hiç göremeyecek ve adını bilmeyeceksek, seçeneğimiz bu olursa hangisini seçeriz? Ölü doğanı yanımızda tutmayı mı yoksa hayat vermeyi mi? Bilmiyorum, dedi Şevek. Başını elleri arasına aldı ve alnını biraz acıtarak ovuşturdu. Evet, tabii ki öyle. Evet. Ama ben, kardeşim canım, dedi Takber. Ellerini kucağında kavuşturdu ama ona uzanmadı. Kitabın üstünde hangi adın olduğu önemli değil. İnsanlar gerçeği bilecekler. Gerçek kitabın kendisi. Ben o kitabım, dedi Şevek. Sonra gözlerini kapadı ve hareketsiz oturdu. Takver o zaman yanına gitti. Çekinerek bir yaraya dokunur gibi hafifçe dokundu. 164 yılının başlarında eş zamanlılık ilkelerinin ilk, eksik, epeyce kırpılmış kopyası Abenay'da Şevek ve Sabul'un adlarıyla basıldı. Üde yalnızca gerekli kayıtları ve yönergeleri basıyordu. Ama Sabul'un basında ve Üde'nin enformasyon bölümünde tanıdıkları vardı. Ve onları kitabın dışarıdaki propaganda değerine inandırmıştı. Uras'ın Anares'teki kuraklık ve açlık tehlikesine sevindiğini söylemişti. İO dergilerinin son sayıları tümüyle Odom ekonomisinin yakında gerçekleşecek çöküşü hakkında şeytanca kehanetlerle doluydu. Sabul, revize edilmiş eleştirisinde saf düşünce alanında Odocu toplumun söndürülemez canlılığını ve insan düşüncesinin her alanında devletçi mülkiyetçiliğe üstünlüğünü kanıtlamak için maddi güçlüklerin üstesinden gelen bir başyapıtın, bir bilim anıtının yayımlanmasından daha büyük bir yalanlama olabilir mi? Diyordu. Böylece çalışma yayımlandı. 300 kopyanın 15'i Dikkatli adlı İO yük gemisiyle gitti. Şevek basılı kitabın tek bir kopyasına bile dokunmadı, okumadı. Ama dışarı giden pakete özgün, eksiksiz müsveddenin elle yazılmış bir kopyasını koydu. Kapakta kitabın İEU'nun Üniversitesi Asil Bilim Fakültesinden Doktor Atro'ya verilmesini belirten bir not ve yazarın iyi dilekleri vardı. Pakete son onayı verecek olan Sabul'un eklemeyi fark edeceği kesindi. Şevek, müsveddeyi bırakıp bırakmadığını bilmiyordu. Garezinden müsveddeye el koyabilirdi. Kısırlaştırıcı kısaltmasının uraslı fizikçiler üzerinde istediği etkiyi bırakmayacağını bildiği için gitmesine izin de verebilirdi. Saul, Şevek'e müsvedde hakkında hiçbir şey söylemedi. Şevek de sormadı. Şevek o bahar boyunca çok az kişiyle konuştu. Güney Abenay'daki yeni bir su arıtma fabrikasının yapımında gönüllü görev aldı. Günün büyük kısmında işte veya dersteydi. Atom altı çalışmalarına döndü. Akşamlarını sık sık enstitünün parçacık hızlandırıcısında veya laboratuvarlarda parçacık uzmanlarıyla geçiriyordu. Takver'in ve dostlarının yanındayken sessiz, ciddi, yumuşak ve soğuktu. Takver'in karnı çok büyüdü. Büyük, ağır bir çamaşır sepeti taşıyan biri gibi yürümeye başladı. Kendi yerine yeterli birini eğitene kadar balık laboratuvarlarında çalışmaya devam etti. Sonra eve geldi ve doğum sancıları başladı. Zamanını bir dekat kadar aşmıştı. Bir akşamüstü Şevek eve geldiğinde ''Gidip ebeyi getirebilir misin?'' dedi Takber. ''Sancıların 4-5 dakikada bir geldiğini söyle ama henüz çok sıklaşmadılar. O yüzden çok acele etme.'' Şevek acele etti. Ebeyi yerinde bulamayınca da paniğe kapıldı. Hem ebe hem de blok doktoru dışarıdaydı. İkisi de kapılarına her zaman yaptıkları gibi nerede bulunabileceklerini belirten bir not asmamışlardı. Şevek'in kalbi göğüs kafesinde delicesine çarpmaya başladı. Birdenbire her şeyi ürkütücü bir açıklıkla görmeye başladı. Yardım bulamayışını kötü bir işaret gibi görüyordu. Kıştan kitap hakkında verdiği karardan beri Takver'den uzaklaşmıştı. Takver gitgide daha sessiz, edilgin, sabırlı olmayı başlamıştı. Şimdi bu edilginliği anlıyordu. Ölüm için bir hazırlıktı bu. Ondan uzaklaşan Takver'di ve Şevek onu izlemeye çalışmamıştı. Yalnızca kendi yürek acısını dinlemiş, hiçbir zaman Takver'in kokusunu, korkusunu, kendi yürek acısını veya cesaretini fark etmemişti. Onu yalnız bırakmıştı. Çünkü kendisi yalnız kalmak istiyordu. Böylece Takver yoluna devam etmişti. Uzağa, çok uzağa gitmişti. Yoluna yalnız devam edecekti. Sonsuza dek. Blok kliniğine koştu. Vardığında nefes nefeseydi ve bacakları titriyordu. Kalp krizi geçirdiğini sandılar. Durumu açıkladı. Başka bir ebeye haber gönderdiler. Ve Şevek'e eve dönmesini söylediler. Eşinin yardıma gereksinimi olacaktı. Eve döndü. Her adımda paniği, dehşeti, kaybın kesinliği artıyordu. Ama eve vardığında delice istediği gibi Takver'in yanına çömelip ondan af dileyemedi. Takver'in duygusal sahneleri ayıracak zamanı yoktu. Meşguldü. Yatağı boşaltmış, yalnızca temiz bir çarşaf sermişti ve bir çocuk doğurmakla meşguldü. Ağlayıp bağırmıyordu çünkü acı çekmiyordu. Her kasılma geldiğinde kasılmayı kas ve nefesle denetliyor, sonra çok ağır bir şeyi kaldırmaya çalışan biri gibi nefesini puf diye bırakıyordu. Şevek bedenin bütün gücünün böylesine kullanıldığı başka bir iş görmemişti. Bu tür bir çalışmaya yardım etmeden daha fazla seyirci kalamazdı. Kaldıraca gereksinme olduğu zaman tutamak ve destek olarak işe yarayabilirdi. Bu düzenlemeyi kısa sürede deneme yanılma yoluyla buldular ve ebe gelene kadar sürdürdüler. Takver çömelerek yüzü Şevek'in kalçasında, elleri onun kollarını yakalamış, ayakta doğumunu yaptı. İşte dedi ebe, Takver'in soluk alıp vermesinin sert, makine gibi darbeleri arasında sonra beliren, kaygan ama insana benzer yaratığı aldı. Arkasından kan fışkırdı ve pek de insana benzemeyen, şekilsiz bir kütle geldi. Unuttuğu korku Şevek'in içine iki kat şiddetle doldu. Gördüğü ölümdü. Takver kollarını bırakmış, ayaklarının dibine gevşeyerek yığılmıştı. Şevek dehşet ve acıdan kas katı kesilerek onun üstüne eğildi. ''İşte bitti.'' dedi ebe. ''Onun kenara çekilmesine yardım et de şunu temizleyeyim.'' ''Yıkanmak istiyorum.'' dedi Takver zayıf bir sesle. ''Al, yıkanmasına yardım et. Şunları steril giysiler, bak şurada.'' ''Uva uva uva.'' dedi bir başka ses. O da insanlarla doluydu sanki. Şimdi dedi ebe, bebeği ona ver, göğsüne koy ki kan akışının durması kolaylaşsın. Ben bu plasentayı klinikteki buzdolabına götüreyim. 10 dakika sonra dönerim. Nerede nerede o? Beşikte dedi ebe çıkarken. Şevek 4 dekattır köşede hazır bekleyen çok ufak yatağı ve içindeki çocuğu buldu. Olayların bu aşırı hızlılığı içinde ebe her nasılsa çocuğu temizlemiş, hatta giysisini bile giydirmişti. Artık onu ilk gördüğündeki gibi balığınsı ve kaygan değildi. Hava aynı garip ve hızla ve zamanın geçmediği duygusu vererek kararmıştı. Lamba yanmıştı. Şevek bebeği Takver'e götürmek için aldı. Bebeğin yüzü inanılmayacak kadar küçüktü. Büyük, kırılgan görünüşlü, kapalı göz kapakları vardı. "Ver onu buraya," diyordu Takver. "Çabuk, lütfen onu bana ver." Şevek bebeği odanın öte ucuna taşıdı ve büyük bir dikkatle Takver'in karnı üstüne koydu. "Ah," dedi Takver yumuşak bir sesle. Bir zafer nidasıydı bu. "Erkek mi kız mı?" dedi bir süre sonra uykulu uykulu. Şevek yanında yatağın üstünde oturuyordu. Dikkatle inceledi. Bacakların küçüklüğüne oranla giysinin uzunluğu onu şaşırtmıştı. "Kız," dedi. Ebe geri geldi. Etrafı düzeltmeye başladı. "Birinci sınıf bir iş becerdiniz," dedi ikisine. Kibarca onayladılar. "Sabah uğrarım," dedi ebe ayrılırken. Bebek ve Takver uykuya dalmışlardı bile. Çevek başını Takver'in yanına koydu. Onun teninin hoş, mis gibi kokusuna alışıktı. Koku değişmiş bir parfüme dönüşmüştü. Ağır ve hafif, uykuyla ağırlaşmış bir parfüme. Takver bebek göğsünde yan dönmüş uyurken Şevek bir kolunu çok dikkatle onun üzerine attı. Yaşam dolu odada uyudu. Bir odacı üretimde birlikte yapılan bir atılıma, bir baleye ya da bir temizlik işine giriştiği kolaylıkla tek eşliğe girişebilirdi. Eşlik de herhangi bir federasyon gibi gönüllüydü. Yürüdüğü sadece yürürdü. Yürümezse ortadan kalkardı. Bir kurum değil, bir işlevdi. Kişisel vicdan dışında bir yaptırımı yoktu. Bu odacı toplumsal kuramla tam bir uyum içindeydi. Söz vermenin, hatta belirsiz bir süre için verilen sözlerin geçerliliği Odo'nun düşüncesinin ürünlerine işlemişti. Onun değişme özgürlüğünde ısrar etmesi söz veya yemin fikrini geçersizleştiriyor gibi görünse de aslında sözü anlamlı kılan özgürlüktü. Verilen bir söz, seçilen bir yöndü. Kendi kendine seçenekleri kısıtlama anlamına geliyordu. Odo'nun gösterdiği gibi eğer hiçbir yön seçilmezse, eğer insan hiçbir yere gitmezse hiçbir değişme olmaz. İnsanın seçme ve değişme özgürlüğü kullanılmamış olur. Tıpkı insan hapishanede, kendi yaptığı bir hapishanede içinde hiçbir yolun diğerinden daha iyi olmadığı bir labirentteymiş gibi. Bu yüzden Odo söz vermeyi, yemin etmeyi, sadakat fikrini özgürlüğün karmaşıklığı için temel olarak görmeye başlamıştı. Birçok insan bu sadakat fikrinin cinsel yaşama yanlış olarak uygulandığını düşünüyordu. Odo'nun dişiliğinin onu saptırıp gerçek cinsel özgürlüğü reddetmeye götürdüğünü söylüyorlardı. Diğer hiçbir konuda böyle değilse bile burada Odo erkekleri düşünerek yazmamıştı. Bu eleştiriyi erkekler kadar kadınlar da yaptığına göre Odo'nun anlamadığı erkeklik değil, cinsel zevkin özünün deneyim olduğunu düşünen bütün bir insanlık türü ya da kesimiydi. Odo bu itirazları anlamamış, insan ırkı çifte bağlı bir tür değilse bile zamana bağımlı bir tür olduğundan bu itirazları belki de normdan, mülkiyetçi sapmalar olarak nitelendirmiş olsa bile ayrımsız cinsel ilişkide bulunanlara, uzun vadeli eşliği deneyenlere oranla çok daha fazla olanak sağlamıştı. Herhangi bir cinsel eyleme yönelik hiçbir yasa, hiçbir sınır, hiçbir ceza, hiçbir onaylama uygulanmıyordu. Yalnızca bir çocuk veya kadına tecavüz hariçti. Saldırgan bir terapi merkezinin anlayışlı ellerine sığınmazsa komşularının intikamına maruz kalabilirdi. Ama tam doyumun ergenlikten başlayarak tek norm olduğu bu toplumda cinsel suçlar yok denecek kadar azdı. Ve cinsel etkinliğe konulan tek sınır gizlilik konusundaki hafif bir baskıyla yaşamın komünalliğinin zorladığı bir tür alçak gönüllüktü. Öte yandan ister eşcinsel ister zıt cinsel olsun bir eşliği oluşturmaya ve sürdürmeye çalışanlar cinselliği buldukları anda yaşayarak mutlu olabilenlerin hiçbir zaman bilmedikleri bazı sorunlarla karşılaşıyorlardı. Tek eşli birlikteliğin uygun bir gelişme ortamı sağladığı kıskançlık ve sahip olma duygusu gibi tutku hastalıklarının yanı sıra toplumsal organizasyonun dışsal baskılarını da göğüslemek zorundaydılar. Eşliğe atılan her çift iş bölümünün dayattığı zorunluluklar yüzünden her an birbirlerinden ayrılabileceklerini bilerek sürdürüyordu beraberliğini. İş yönetimi ve bölüşümü. İş böl, çiftleri bir arada tutmaya ve istek üzerine onları mümkün olduğunca çabuk bir araya getirmeye çalışıyordu. Ama bu her zaman mümkün olmuyordu. Özellikle de acil durumlarda. Kimse de iş bölüm bunu gerçekleştirmek için bütün listeleri yeniden yapmasını ve bilgisayarları programlamasını bekleyemezdi. Bir ana resli sağ kalmak, yaşamını sürdürmek için ona gereksinme duyulan yere gitmek ve yapılması gereken işi yapmak zorunda olduğunu bilirdi. İş bölüşümünün yaşamın önemli bir etkeni, acil, kalıcı bir toplumsal gereklilik olduğunu, eşliğin ise kişisel bir mesele, ancak daha büyük seçimin sınırları içinde onunla çelişmeden yapılabilecek bir seçim olduğunu bilerek büyürdü. Ama bir yol özgürce seçilir ve yürekten izlenirse her şey onu desteklermiş gibi görünebilir. Bu yüzden ayrılığın olasılığı ve gerçekliği genellikle eşlerin bağlılığını güçlendirirdi. Sadakatsizliğe karşı ne yasal ne de ahlaki kuralları olan bir toplumda gerçek kendiliğinden bir sadakati sağlamak her an gerçekleşebilecek, yıllarca da sürebilecek gönüllü ayrılıklar boyunca bunu sürdürebilmek müthiş bir meydan okumaydı. Ama insan zaten meydan okumaktan hoşlanır. Zor durumlarda özgürlüğü arar. 164 yılında daha önce bu tür bir özgürlüğü hiç aramamış bir sürü insan bu özgürlüğü tattı ve onu sevdi. Sınanma ve tehlike duygusunu sevdi. 163 yazında başlayan kuraklık kışında azalmadan sürdü. 164 yazı geldiğinde güçlükler ve kuraklık sürerse felaket tehlikesi gündemdeydi. Sıkı bir karne uygulaması vardı. Görev alma zorunluydu. Yeterince yiyecek, üretmek ve dağıtmak umutsuz bir çırpınış halini aldı. Bununla birlikte insanlar hiç de umutsuz değillerdi. O da şöyle yazmıştı: "Sahip olmanın suçundan ve ekonomik rekabetin yükünden arınmış bir çocuk, yapılması gerekeni yapma iradesi ve bunu yaparken coşku duyma yeteneğiyle büyüyecektir. Kalbi karartan gereksiz çalışmadır. Emziren annenin, eğiticinin, başarılı avcının, iyi aşçının, becerikli ustanın gereken işi yapan ve iyi yapan herkesin sevinci. Bu kalıcı coşku belki de insan yakınlığının ve bir bütün olarak toplumsallığın en derin kaynağıdır." Abenay'da o yaz bu anlamda bir coşku dalgası vardı. İş ne kadar zor olursa olsun bir iş yaparken neşe vardı. Yapılabilecek yapıldığı andan itibaren de kaygılarından arınmaya hazırdılar. Şu eski dayanışma sözü yeniden canlanmıştı. Ne de olsa bağın onu zorlayan her şeyden daha güçlü olduğunu anlamak büyük bir coşku veriyordu. Yazın başında üde herkesin çalışmayı bir saat kadar azaltmasını öneren posterler astı. Çünkü yemeklerdeki protein miktarı tam güçle normal çalışma süresini desteklemeye yetmiyordu. Kent caddelerinin coşkun hareketliliği şimdiden yavaşlamaya başlamıştı. İşten erken çıkan insanlar alanlarda zaman öldürüyorlar, kuru parklarda top oynuyorlar, gelen geçenlerle konuşuyorlardı. Kentin nüfusu gözle görünür derecede azalmıştı. Çünkü birkaç bin kişi acil ekim işine gönüllü olmuş veya gönderilmişti. Ama karşılıklı güven, sıkıntı veya kaygıyı bastırıyordu. "Birlikte başaracağız," diyorlardı sakince. Yüzeyin hemen altında da büyük yaşama dürtüleri akıp duruyordu. Kuzey banliyölerindeki kuyular işe yaramaz hale geldiğinde başka bölgelerden geçici ama boru döşeme işini boş zamanlarında çalışan deneyimli deneyimsiz erişkin veya ergen gönüllüler yapmış ve iş 30 saatte bitirilmişti. Yazın sonuna doğru Şevek güneydoğusundaki Kızılpınarlar topluluğuna acil bir ekim işine gönderildi. Ekvator fırtınaları mevsiminde yağan bir miktar yağmurun verdiği umutla kuraklık geri dönmeden önce holum tohumu ürününü ekmeye çalışıyorlardı. Şevek acil bir görev almayı bekliyordu. Çünkü inşaat işi bitince kendini vasıfsız iş listesine yazdırmıştı. Bütün yaz derslerini vermek, okumak, blokta gönüllü isteyen her türlü işi yapmak ve eve takverle bebeğe dönmekten başka bir şey yapmamıştı. Takver doğumdan 5 dekat sonra laboratuvarına geri dönmüş, yalnızca sabahları çalışıyordu. Emziren bir anne olarak yemeklerde hem ek protein hem de ek karbonhidrat almaya hakkı vardı. Her zaman da alıyordu. Dostları artık fazla yiyeceklerini onunla paylaşamıyorlardı. Fazla yiyecek yoktu çünkü. Zayıftı ama gücü yerine geliyordu. Bebekse küçük ama sağlamdı. Şevek bebekle uğraşmaktan büyük zevk alıyordu. Sabahları bebeğe tümüyle o bakıyordu. Onu yalnızca Şevek ders verdiği veya gönüllü işe gittiği zamanlarda yuvaya bırakıyorlardı. Ebeveynliğin hem yükü hem de ödülü olan o gerekli olma duygusunun tadıyordu. Bebek uyanık, hareketliydi. Şevek'in Takver'in çılgınlık dönemi adını verdiği bastırılmış dilsel fantezileri için mükemmel bir seyirciydi. Bebeği dizlerinin üzerine oturtup ona çılgın evren bilim dersleri veriyordu. Zamanın aslında ters yüz edilmiş mekan olduğunu, böylece Krono'nun kuantumun ters düz edilmiş bağırsağı olduğunu, uzaklığın ise ışığın ikincil özelliklerinden biri olduğunu anlatıyordu. Bebeğe cömert ve sık sık değişen takma adlar takıyor, anlamsız tekerlemeler söylüyordu. Zaman bir kelepçedir, zaman bir diktatördür, süper mekaniktir, süper organiktir, hop ve hop deyince bebek yukarıya uzanıyor, ciyaklıyor, tombul yumruklarını sallıyordu. İkisi de bu çalışmalardan çok zevk alıyorlardı. Görevi geldiğinde içi burkuldu. Abena'ya yakın bir yer çıkmasını bekliyordu. Ta güney doğuşunda değil. Yine de takverle bebeği 60 gün yalnız bırakma zorunluluğu yanında onlara geri döneceğini bilmenin verdiği güven vardı. Bu oldukça hiçbir şikayeti yoktu. Ayrılmadan önceki gece Bedap gelip onlarla birlikte enstitü yemekhanesinde yemek yedi. Sonra birlikte odaya döndüler. Sıcak gecede lambayı yakmadan pencereler açık konuştular. Yemeklerini özel düzenlemelerin aşçılar için yük olmadığı küçük bir yemekhanede yiyen Bedap özel içecek payını bir dekat boyunca biriktirmiş ve hepsini 1 litre meyve suyu şeklinde yanında getirmişti. Şişeyi gururla ortaya çıkardı. Bir veda partisi. Meyve suyunu dağıttılar ve büyük bir lüks içinde tadına vardılar. Ağızlarını şapırdattılar. Anımsıyor musun dedi Takver. Sen kuzey batışından ayrılmadan önceki gece ne çok yiyecek vardı. Ben o kızarmış çöreklerden 9 tane yemiştim. O zaman saçın kısaydı dedi Şevek. Bu anı onu şaşırtmıştı. Daha önce o kızın Takver olduğunu hiç düşünmemişti. O sendin değil mi? Kim olduğunu sanıyordun? Vay canına ne velettin o zaman. Sen de öyleydin. 10 yıl geçti. Saçımı kısa kesiyordum. Çünkü değişik ve ilginç görünmek istiyordum. Epeyce de işe yarardı. Yüksek neşeli kahkahasını attı. Sonra da paravanın arkasındaki beşikte uyuyan bebeği uyandırmamak için sesini kesti. Ama bebek bir kez daha uyuyakaldı. Hiçbir şey onu uyandıramıyordu. Değişik olmayı o kadar istiyordum ki. Nedendi acaba? 20 yaş dolaylarında öyle bir an vardır ki, dedi Bedap. Yaşamının geri kalan kısmı boyunca ya herkes gibi olmayı ya da farklılıklarını erdeme dönüştürmeyi seçmen gerekir. Ya da hiç olmazsa onlara boyun eğmeyi seçersin, dedi Şevek. Şev bugünlerde boyun eğme döneminde, dedi Takver. Yaşlanıyor. 30 yaşına gelme korkunç bir şey olmalı. Merak etme, sen 90'ına da gelsen boyun eğmezsin, dedi Bedap Takver'in sırtını sıvazlayarak. Çocuğun adına razı oldun mu bari? Merkezi kayıt bilgisayarınca verilen ve yaşayan herkes için değişik olan 5 veya 6 harfli adlar, bilgisayar kullanan bir toplumun üyelerine vermek zorunda kalacağı sayıların yerine geçmişti. Bir anaresliği tanımlamak için adından başka bir şey gerekmezdi. Bu yüzden ad kişinin önemli bir parçası sayılırdı. İnsanın adını seçme olanağı burnunu veya boynunu seçme olanağı kadar olsa bile. Takver bebeğin aldığı adı Sadik'i sevmiyordu. Bana hala ağzımdan çakıl taşı varken konuşuyormuşum gibi geliyor, dedi. Ona uymuyor. Ben seviyorum, dedi Şevek. Uzun boylu, ince, uzun, kara saçları olan bir kız izlenimi veriyor. Ama görünmez saçlı, kısa, şişman bir kız o, dedi Bedap. Zaman ver ona biraz. Kardeşim, dinleyin. Bir konuşma yapacağım. Konuş, konuş. Şşt. Neden şşt oluyormuş? O bebek bir doğal afet sırasında bile uyuyabilir. Sessiz olun. Çok duygulandım. Şevek meyve suyu bardağını kaldırdı. Söylemek istediğim şu. Sadik şimdi doğduğu gün için mutluyum. Zor bir yılda, zor bir zamanda, kardeşliğe gereksinme duyduğumuz bir zamanda doğduğu için. Şimdi ve burada doğduğu için mutluyum. Bizden biri, bir odocu, kızımız ve kardeşimiz olduğu için mutluyum. Bedab'ın kardeşi olduğu için mutluyum. Sabul'un bile kardeşi olduğu için mutluyum. Şu umudu içiyorum. Sadik'in yaşadığı sürece kardeşlerini en az benim bu gece yaptığım gibi coşkuyla seveceği umuduna ve yağmurun yağmasına. Radyo, televizyon ve postanın temel kullanıcısı olan Üde, tıpkı uzak mesafe yolculuk ve taşımacılığı gibi haberleşmeyi de düzenliyordu. Anares'te promosyon, reklam, yatırım, spekülasyon ve benzeri anlamlarda iş olmadığından posta çoğunlukla endüstriyel ve profesyonel sendikalar arasındaki haberleşmeden ve bu kuruluşların ve Üden'in yönergeleriyle bültenlerinden bir miktarda kişisel mektuptan oluşuyordu. Herkesin istediği her zaman, istediği her yere gidebileceği bir toplumda yaşayan bir anaresli dostlarını o anda bulunduğu yerde arardı. Daha önce olduğu yerlerde değil. Telefonlar bir topluluk içinde pek kullanılmazdı. Topluluklar o kadar büyük değildi. Abena bile. Aranan herkese gerek duyulan her şeye yürüyerek ulaşılabilen yarı otonom mahalleler olan bloklarında kapalı bir bölgesel şekil kullanmıştı. Bu yüzden telefon çoğunlukla şehirler arasıydı ve ÜDE tarafından idare edilirdi. Kişisel konuşmaların önceden mektupla ayarlanması gerekirdi ya da konuşmak yerine ÜDE merkezlerine mesaj bırakılırdı. Mektuplar kapalı olmazdı. Tabii ki yasadan dolayı değil, geleneklerden dolayı. Uzak yerlerle kişisel iletişim, malzeme ve iş gücü harcadığı kişisel ekonomiyle kamu ekonomisi de aynı olduğu için. Gereksiz telefonlara veya mektuplara karşı önemli bir tepki vardı. Bunlar basit alışkanlıklardı. Gizlilik ve bencillik kokuyorlardı. Belki de bu yüzden mektuplar açık giderdi. İnsanlara okuyamayacakları bir mesajı taşıtmaya hakkınız yoktu. Eğer şanslıysanız mektup bir üde posta balonuyla giderdi. Şanssızsanız bir üretim treniyle. Sonunda adreste yazan kasabadaki posta deposuna gider, postacı olmadığı için de bir mektup sahibine mektubu olduğunu haber verene, o da gelip alana kadar orada yatardı. Ancak neyin gerekli olup neyin olmadığına birer birey karar verirdi. Şevek ve Takver birbirlerine düzenli olarak her dekat yazıyorlardı. Şevek şöyle yazıyordu: "Yolculuk fena değildi. 3 gün sürdü. Bir yolcu yiyecek treniyle. Bu büyük bir seferberlik. 3.000 kişi diyorlar. Burada kuraklığın etkileri çok daha kötü. Kısıntılar değil. Yemekhanelerdeki yemek Abenay'daki kadar. Yalnızca burada her gün her yemekte haşlanmış yeşil gara yiyoruz. Çünkü bölgede gara fazlalığı var. Midelerimizde de gara fazlalığı olmaya başladı. Ama sefaletin esas nedeni buradaki iklim. Burası toz. Hava kuru ve her zaman rüzgar esiyor. Kısa süren yağmurlar var. Ama yağmurdan sonra 1 saat içinde toprak gevşiyor ve toz kalkmaya başlıyor. Bu mevsim burada yıllık ortalamanın yarısından az yağmur yağmış. Projedeki herkesin dudakları çatlıyor, burnu kanıyor, gözleri acıyor ve herkes öksürüyor. Burada Kızılpınarlar'da yaşayanların çoğunda tozdan dolayı öksürük var. Bebeklerin işi özellikle zor. Birçoğunun derisinin ve gözlerinin iltihaplandığını görüyorsun. Bunu bir yarı yıl önce fark eder miydim acaba? Bir çocuk olunca insan daha keskin gözlü oluyor. İş her zamanki gibi herkes yoldaşça davranıyor. Ama kuru rüzgar insanı yıpratıyor. Geçen gece ne teralarını düşündüm. Gecede rüzgarın sesi aynen ırmağınki gibiydi. Bu ayrılıktan pişmanlık duymayacağım. Bana daha az vermeye başladığımı gösterdi. Sanki ben sana sahipmişim, sen de bana sahipmişsin ve yapılacak başka hiçbir şey yokmuş gibi. Gerçeğin ise sahip olmayla hiç ilgisi yok. Yaptığımız zamanın bütünselliğini söylemek. Sadık'ın ne yaptığını yaz. Burada boş zamanlarımda isteyen bazı insanlara ders veriyorum. Buradaki kızlardan biri doğuştan matematikçi. Enstitüye tavsiye edeceğim. Kardeşin Şevek." Takver'de şöyle yazıyordu: "Oldukça garip bir şey beni düşündürüyor. Üçüncü dönem için ders programı 3 gün önce asıldı. Senin enstitüdeki programını öğrenmek için gittim. Ama senin adın hiçbir sınıf ve derslikte yoktu. Seni yanlışlıkla dışarıda bıraktıklarını düşünerek üyeler sendikasına gittim ve evet dediler. Sana geometri dersini vermek istiyorlarmış. Ben de Eşk ofisine o uzun burunlu yaşlı kadına gittim. O da bir şey bilmiyordu. Hayır, ben hiçbir şey bilmiyorum. Merkezi atamaya git. Bu saçmalık dedim ve Sabul'a gittim. Ama o ofislerinde değildi ve daha sonra 2 kez daha gitmeme karşın onu göremedim. Terus'un sökülmüş ipliklerden ördüğü o son derece çekici harika beyaz bir şapka giyen Sadik'le birlikte gittim. Sabul'u yaşadığı oda veya mağarada aramayı reddediyorum. Belki de gönüllü işe gitmiştir. Ha, belki de enstitüye telefon edip ne tür bir yanlış yaptıklarını öğrenmem gerekir. Aslında ben gidip iş bölü merkezi atamaya baktım. Ama senin için yeni bir görev yoktu. Oradakiler iyiydi. Ama o uzun boylu, uzun burunlu, yaşlı kadın yetersiz ve yardım etmiyor. Kimsenin de ilgilendiği yok. Vedat haklı. Bürokrasinin içimize girmesine izin verdik. Lütfen geri gel. Gerekirse matematik dehası kızla birlikte. Ayrılık eğitici, tamam, ama benim istediğim eğitim senin varlığın. Her gün yarım litre meyve suyu ve kalsiyum payımı alıyorum. Çünkü sütüm azalıyordu ve S çok ağladı. Sevgili doktorlar, bu kadar. Her zaman T. Şevek bu mektubu hiç almadı. Mektup Kızılpınarlardaki posta deposuna ulaşıncaya kadar o güneydoğuşumdan ayrılmıştı. Kızılpınarlardan Abena'ya yol 4000 kilometreydi. Yolculuk edenler genelde otostop yaparlardı. Çünkü bütün yük taşıtları alabilecekleri kadar yolcu da alarak yolcu taşıdığı işlevi görürlerdi. Ama 450 kişi kuzeybatıdaki düzenli görev yerlerine geri gönderildikleri için bu kez onlara bir tren ayrılmıştı. Tren yolcu vagonlarından ya da en azından şu anda yolcular için kullanılan vagonlardan oluşuyordu. En az ilgi gören vagon son zamanlarda füme balık taşımış olan vagondu. Bir yıl kuraklıktan sonra olağan taşıma hatları, taşıma işçilerinin talepleri karşılamak için amansızca çalışmalarına karşın yetersiz kalmıştı. Odocu toplumun en büyük federatifi olan onlardı. Tabii ki yerel ve merkezi üde ile toplanıp çalışan temsilcilere yürütülen bölgesel sendikalar şeklinde örgütlenmişlerdi. Taşımacılık Federatifince yönetilen ağ olağan zamanlarda ve kısıtlı acil durumlarda etkindi. Esnekti ve durumlara uyabiliyordu. Taşıma sendikası üyeleri iyi bir ekipti. Profesyonel bir gururları vardı. Makinelerine ve balonlarına boyun eğmez, dayanıklı ve rüzgar yutan gibi adlar takarlardı. Her zaman hedefe hazırız ya da hiçbir şey çok zor değildir gibi sloganları vardı. Ama şimdi gezegenin bütün bölgeleri eğer başka bölgelerden yiyecek getirilmezse acil açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken ve büyük miktarda işçi acil görevler için bir yerden bir başka yere taşınırken taşımacılığa talep çok büyüktü. Yeterince taşıt yoktu. Taşıtları kullanacak yeterince insan yoktu. Federatifin elinde tekerlekli veya kanatlı ve ne varsa hepsi hizmete konmuştu. Çıraklar, emekli işçiler, gönüllüler ve acil durum görevlileri. Kamyonların, trenlerin, gemilerin, limanların, ambarların yönetilmesine yardım ediyorlardı. Şevek'in yolculuk ettiği tren uzun beklemeler arasında kısa mesafeler kat ederek gidiyordu. Çünkü öncelik erzak trenlerine veriliyordu. Sonra 20 saat boyunca tamamen durdu. Yorgun ya da yeterince eğitilmemiş bir makasçı bir hata yapmış, tren hattında kaza olmuştu. Trenin durduğu küçük kasabanın yemekhane ve ambarlarında fazladan yiyecek yoktu. Bir tarım topluluğu değil, beton ve köpük taşı üreten büyük bir şans eseri kireç madenleriyle taşımacılığa elverişli bir ırmağın kesiştiği yerde kurulmuş bir topluluktu. Sebze ve meyve bahçeleri vardı ama beslenmek için ulaşıma bağımlı olan bir kasabaydı. Eğer trendeki 450 kişi yemek yerse kasabadaki 160 kişi yiyemeyecekti. İdeal olarak hepsi ne varsa paylaşır, hep birlikte yarı aç, yarı tok kalırlardı. Eğer trende 50 hatta 100 kişi olsaydı belki topluluk onlara en azından bir pişimlik ekmek ayırabilirdi. Ama 450 kişiye eğer bu kadar kişiye herhangi bir şey verselerdi günlerce aç kalırlardı. O günlerden sonra bir sonraki tayın treni gelir miydi? Trende ne kadar tahıl olurdu? Hiçbir şey vermediler. O gün kahvaltı niyetine hiçbir şey yemeyen yolcular böylece 60 saat aç kaldılar. Hat açılıp trenleri 250 kilometreyi aşıp yolcular için ayrılmış yemekhanesi olan bir istasyona varana kadar da yemek yiyemediler. Şevek'in ilk açlık tecrübesiydi bu. Bazen çalışırken üşendiği için yemek yemediği olmuştu ama her istediğinde gün boyunca iki öğün yiyebilirdi. Gün doğumu ve gün batımı kadar değişmez bir şey. Bundan vazgeçmek zorunda kalmanın nasıl bir şey olabileceğini hiç düşünmemişti bile. Toplumunda dünyasında hiç kimse yemeksiz kalmamıştı. Tren lekeli ve tozlu bir taş ocağıyla kapalı duran bir fabrika arasındaki yan hatta saatlerce beklerken açlığı artmış, açlığı arttıkça da açlığın gerçekliği üzerine ve toplumunun gerçek gücünü oluşturan dayanışmayı yitirmeden bir kıtlığın üstesinden gelememesi olasılığı üzerine ümitsiz düşüncelere kapılmıştı. Yeterince hatta kıtı kıtına yetecek kadar yiyecek olduğu zaman paylaşmak kolaydı. Ya olmadığı zaman, o zaman güç devreye giriyordu. Güçlü olan haklı oluyordu. Güç onun aygıtı, şiddet ve en büyük müttefiki görmezden gelen göz. Yolcuların kasabalılara olan kızgınlığı gittikçe artıyordu. Ama bu duygu kasabalıların davranışından daha iyiydi. Kendi duvarları arkasına, kendi mallarıyla gizlenip treni görmezden gelmelerinden, ona hiç bakmamalarından daha iyiydi. Tek karamsar yolcu Şevek değildi. Duran vagonların yanından uzun bir konuşma dalgalanarak geçti. İnsanlar konuşmaya girip çıktılar, tartışıp hak verdiler. Konuşmalarını hepsi Şevek'in düşüncelerini izlediği genel tema çevresindeydi. Sebze bahçelerine bir saldırı ciddi olarak önerildi. Kıyasıya tartışıldı. Eğer tren en sonunda kalkış düdüğünü öttürmeseydi saldırı gerçekleştirebilirdi de. Ama tren en sonunda hattın ucundaki istasyona yanaşıp yolcular yemeklerini yarım somun holum ekmeğiyle bir kase çorbayı yediklerinde karamsarlığın yerini coşku aldı. Kasenin sonuna geldiğinizde çorbanın bayağı az olduğunu fark ediyordunuz. Ama o ilk tat harikaydı. Aç kalmaya değerdi. Hepsi buna katıldılar. Gülerek ve birbirleriyle şakalaşarak trene döndüler. Birlikte başarmışlardı. Bir sebze treni konvoyu Abena yolcularını Ekvator tepesinde aldı. Son 800 kilometreyi onunla geçtiler. Güz başlangıcının rüzgarlı bir gecesinde kente vardılar. Gece yarısı yaklaşıyordu. Caddeler boştu. Rüzgar akışkan, kuru bir ırmak gibi içlerine esiyordu. Soluk sokak lambalarının üstünde yıldızlar parlak titrek bir ışıkla yanıyorlardı. Güz ve tutku fırtınası Şevek'i caddelerden geceden yapayalnız yarı koşarak 5 kilometre ötedeki kuzey bölgesine götürdü. Verandanın 3 basamağını bir adımda aştı, holden koşarak geçti. Kapıya ulaştı ve açtı. O da karanlıktı. Karanlık pencerelerde yıldızlar yanıyordu. "Tak ver," dedi ve sessizliği duydu. Lambayı açmadan önce orada karanlıkta sessizlikte birdenbire ayrılığın ne olduğunu öğrendi. Hiçbir şey götürülmemişti. Gidecek hiçbir şey yoktu. Yalnızca Takver ve Sadık gitmişti. Metruk uzay işgalleri açık kapıdan gelen esintiyle yavaşça biraz parlayarak dönüp duruyorlardı. Masada bir mektup vardı. İki mektup. Biri Takver'dendi. Kısaydı. Kuzeydoğu'daki deneysel yenilebilir yosun yetiştirme laboratuvarında belirsiz bir süre için acil bir görev almıştı. Şöyle yazıyordu. Vicdanen şu anda reddedemezdim. Gidip işböldekilerle konuştum ve ÜDE'de ekolojiye gönderdikleri projeyi okudum. Bana gereksinmeleri olduğu doğru. Çünkü ben tam bu yosun ipliksi karides kukuri döngüsü üzerine çalışmıştım. İşbölden seni Rolni'ye göndermelerini istedim. Ama bunu sen de istemeden yapmazlar. Eğer enstitüdeki işlerden dolayı bu olanaksızsa sen de istemezsin. En nihayet bu iş çok uzun sürerse onlara başka bir genetikçi bulmalarını söyleyip geri dönerim. Sadık çok iyi ve ışık yerine ışık diyebiliyor. Pek uzun sürmeyecek. Her zaman yaşam boyunca kardeşin Takver. Gelebilirsen ne olur gel. Diğer not minik bir kağıt parçasına karalanmıştı. Şevek döndüğünde Physic of Sabul. Şevek odada gezindi. Fırtına onu caddeler boyunca sürükleyen güç hala içindeydi. Duvara toslamıştı. Daha ileri gidemiyordu ama hareket etmeliydi. Dolaba baktı. İçeride yalnızca kışlık paltosu ve ince elişini seven Takver'in onun için ördüğü bir gömlek vardı. Takver birkaç giysisini almıştı. Paravana katlanmıştı. Arkadaki boş beşik görünüyordu. Yatak yapılmamıştı ama kavun içi battaniyeye katlanmış, şiltenin üstüne düzgünce örtülmüştü. Şevek yine masaya geldi. Takver'in mektubunu yine okudu. Gözleri kızgınlık gözyaşlarıyla doldu. Hayal kırıklığından kaynaklanan bir öfke onu sarstı. Bir gazap, bir önseziydi bu. Suçlanacak kimse yoktu. En kötüsü de buydu. Takver'e gereksinme vardı. Açlığa karşı savaşmak için gerekliydi o. Takver'in, Şevek'in, Sadik'in açlığına karşı. Toplum onlara karşı değildi. Onlar içindi. Onlarlaydı. Onlardı. Ama kitabını, aşkını ve çocuğunu bırakmıştı. Bir insandan daha ne istenebilirdi ki? Lanet olsun, dedi yüksek sesle. Pıravca küfür etmek için iyi bir dil değildi. Cinsellik pis bir şey olmayınca, günaha girme diye bir şey de olmayınca küfretmek zordur. Of lanet olsun, diye yineledi. Sabul'un pis, küçük notunu öç alırcasına yırtıp attı. Sonra yumruklarını sıkıp masanın üstüne iki, üç kez indirdi. Tutkuyla canını acıtmak istiyordu. Ama hiçbir şey yoktu. Yapılacak hiçbir şey, gidilecek hiçbir yer yoktu. En sonunda yatağını yapmak, yalnız başına uzanıp kötü düşler görerek rahatsız bir şekilde duymak zorunda kaldı. Sabah ilk olarak bunu kapıya çaldı. Şevek onu kapıda karşıladı ve içeri girmesi için kenara çekilmedi. Koridorun öte ucundaki komşularıydı. 50 yaşında bir kadındı. hava taşıt motorları fabrikasında makinisti. Takver onunla hep eğlenirdi. Şeveki ise öfkelendiriyordu. Bir kere odalarını istiyordu. O da ilk boşaldığında almak istemiş ama blok yerleştirme görevlisinin düşmanlığı bunu engellemişti. Onun odasında köşe penceresi yoktu. Bitip tükenmeyen kıskançlığının kaynağı buydu. Odası iki kişilikti. Ama o tek başına kalıyordu. Şu andaki koşullar düşünülürse bu bencillikti. Ama eğer o Şevek'i sürekli bahaneler uydurarak buna zorlamasaydı, Şevek ona karşı çıkmak için kendini yormazdı. Anlatıp dururdu bunu. Bir eşi, yaşam boyu eşi vardı. Aynen ikiniz gibi deyip sırıtıyordu. İyi de nerelerdeydi bu eş? Her nedense ondan yalnızca geçmiş zaman kipinde söz ediliyordu. Bu arada Bunup'un odasından gelip geçen erkeklere bakılınca iki kişilik odada haklılık kazanıyordu. Her gece bir başka erkek vardı. Sanki Bunup 17'sinde ateşli bir genç kızdı. Takver bu resmi geçidi hayranlıkla izliyordu. Bunup gelip adamlar hakkındaki her şeyi anlatıyor, yakınıyor, yakınıyordu. Köşe odaya sahip olmaması sayılamaz dertlerinden yalnızca biriydi. Hem sinsi hem de kıskanç, aklı her şeydeki kötü yönleri bulup hemen içine atıyordu. Çalıştığı fabrika yetersizlik ama adam kollama ve sabotaj dolu zehirli bir kütleydi. Sendika toplantıları ona yönelik haksız imalarla doluydu. Tımarhaneyi andırıyordu. Bütün toplumsal organizma yalnızca Bunup'a baskı yapmaya yarıyordu. Bütün bunlar Takver'i bazen kahkahalarla güldürüyordu. Hem de Bunup'un yüzüne karşı "Ah Bunup, o kadar komiksin ki" diye nefessiz kalana dek güler, saçları ağarmış, ağzı büzülmüş, gözleri yere çevrili kadın ise hafifçe gülümser, hiç alınmadan abartılı anlatısına devam ederdi. Şevek, Takver'in Bunup'a gülmekte haklı olduğunu biliyordu ama kendisi bunu yapamıyordu. "Korkunç," dedi Bunup. Şevek'in yanından süzülerek Takver'in mektubunu okumak için doğruca masaya gidip mektubu aldı. Şevek, Bunup'un hiç beklemediği bir çeviklikle mektubu onun elinden kaptı. "Gerçekten korkunç. Bir dekat önceden bile haber vermiyorlar. Tek söyledikleri, buraya gel, hemen. Sonra da bizim özgür insanlar olduğumuzu, özgür insanlar olmamız gerektiğini söylüyorlar. Ne büyük şaka. Mutlu bir eşliği böyle bozmak. Asıl maksatları bu, anlamıyor musun? Eşliklere karşılar. Bunu her zaman görebilirsin. Eşleri kasten ayrı ayrı yerlere gönderiyorlar. Labex'le bana da aynı şey yaptılar. Tamamen aynı şeydi. Hiçbir zaman yeniden bir araya gelemeyeceğiz. Bütün iş böl bize karşıyken hiçbir zaman bir araya gelemeyiz. İşte küçük, boş beşik, zavallı bebecik. Bu 4 dekat boyunca hiç ağlamayı kesmedi. Gece gündüz. Beni de saatlerce uyutmadı. Tabii kısıtlamalar yüzünden. Takver'in yeterince sütü yok. Sonra bir düşün, emziren bir anneyi öyle yüzlerce kilometre ötedeki bir göreve göndermek. Onun yanına gidebilecek misin? Nereye göndermişlerdi Takver'i? Kuzeydoğu'ya kahvaltı etmek istiyorum Bunup. Acıktım. Sen yokken yapmaları ne kadar da tipik. Neyi ben yokken yapmaları? Onu göndermeleri, eşliği bozmaları. Sabul'un notunu dikkatle düzeltmiş okuyordu. Ne zaman devreye gireceklerini çok iyi biliyorlar. Şimdi bu odayı bırakırsın herhalde, öyle değil mi? İki kişilik bir odada kalmana izin vermezler. Takver çabuk dönmekten söz ediyordu. Ama sanırım yalnızca moralini sağlam tutmaya çalışıyordu. Özgürlük sözde özgürüz. Büyük bir aldatmaca bu. Oradan şuraya oraya sürülüp... Üf, uzatma bunu. Takver görevi istemeseydi karşı çıkabilirdi. Açlıkla karşı karşıya olduğumuzu biliyorsun. Peki peki, belki de Takver bir değişiklik istiyordu. Bebek doğduğunda genellikle böyle şeyler olur. Bebeği çoktan bir yuvaya vermeniz gerekiyordu bence. Ne kadar da çok ağlıyordu. Çocuklar eşlerin arasına girer, onları bağlar. Senin dediğin gibi belki de değişiklik istiyordu ve karşısına bu fırsat çıkınca hemen atladı. Ben böyle bir şey söylemedim. Kahvaltıya gidiyorum. Dışarı çıkarken Bunup'un ustaca yaraladığı birkaç duyarlı noktası acıyordu. Kadının korkunçluğu, Şevek'in en küçümsediği korkularını yüksek sesle söylemesiydi. Şimdi Bunup odada kalmış, belki de taşınmak için planlar yapıyordu. Fazla uyumuştu. Yemekhaneye gittiğinde kapılar kapanmak üzereydi. Hala yolculuktan dolayı kurt gibi aç olduğu için hem lapadan hem de yemekten çift porsiyon aldı. Servis yapan çocuk kaşlarını çatarak ona baktı. Bugünlerde kimse çift porsiyon almıyordu. Şevek de kaşlarını çatarak çocuğa baktı ve hiçbir şey söylemedi. 80 saattir yalnızca 2 tabak çorbayla Bir kilo ekmek yemişti ve bunu telafi etmesi gerekiyordu. Ama açıklama yapmaya hiç niyeti yoktu. Varlık kendini haklı çıkarır, gereksinme haklıdır. O bir odocuydu. Suçluluk duygusunu çıkarcılara bırakıyordu. Tek başına oturdu. Ama hemen sonra Desar gülümseyerek yanına geldi. Ona ya da arkasında bir yere sinir bozucu, şaşı gözleriyle bakıyordu. "Epeydir yoktun," dedi Desar. "Çiftlik görevi, 6 dekat. Burada durum nasıl?" "Ürünsüz, daha da kötü olacak," dedi Şevek. Ama buna pek inanmıyordu. Çünkü yemek yiyordu. Lapanın tadı da çok güzeldi. Hayal kırıklığı, kaygı, açlık diyordu. Beyninin bir tarafı, aklın merkezi. Ama beyninin arka taraflarında, kafatasının derinliklerinde hiç pişmanlık duymadan bütün ilkelliğiyle oturan bir başka şey. "Şu anda yemek var," diyordu. "Şu anda yemek var. İyi, iyi." "Sabulu gördün mü?" "Hayır, dün gece geldim." Desar'a baktı ve kayıtsız davranmaya çalışarak "Takver bir görev aldı. 4 gün önce gitti," dedi. Desar gerçek bir kayıtsızlıkla başını salladı. "Duydum. Enstitünün yeniden düzenlendiğini duydun mu?" "Hayır. Neler oluyor?" Matematikçi uzun, narin ellerini masaya koyup onları incelemeye başladı. Her zaman sıkı ağızlı ve telgraf gibiydi. Aslında da kekeliyordu. Ama Şevek onun kekelemesinin sözlerle mi ahlakla mı ilgili olduğunu hiç karar verememişti. Her zaman nedenini bilmeden Desar'dan hoşlanmıştı. Ama bazen ondan hiç hoşlanmadığı anlar da oluyordu. Bunun da nedenini bilmiyordu. Bu o tür anlardan biriydi. Desar'ın yüzündeki ifadede, yere bakan gözlerinde sinsi bir şeyler vardı. Tıpkı Bunup'un gözlerindeki gibi. "Temizlik, işlevsel şeyler kalıyor yalnız. Şipeng gitti." Şipeng aptallığıyla ünlü bir matematikçiydi. Sürekli öğrencilerini yağlayarak her dönem öğrenci isteğiyle açılmış bir ders almayı beceriyordu. Gönderdiler bölgesel bir enstitüye. "Yer holamı ekerken daha az zararlı olur," dedi Şevek. Şimdi karnı doymuşken kuraklığın toplumsal organizma için belki de yararlı olacağını düşünüyordu. Öncelikler daha açıkça ortaya çıkıyordu. Zayıflıklar, zayıf noktalar, hastalık noktaları anlaşılacaktı. Tembel organlar tam kapasiteyle çalıştırılacak, bedendeki yağlar atılacaktı. "Seni destekledim enstitü toplantısında," dedi Desar. Gözlerini kaldırmış ama bakamadığı için Şevek'in gözlerinin içine bakamamıştı. O konuşurken Şevek tam olarak ne dediğini anlamamasına karşın onun yalan söylediğini hissetti. Bundan kesinlikle emindi. Desar onu desteklememiş, ona karşı konuşmuştu. Desar'dan nefret ettiği anlar olmasının nedeni şimdi açıklığa kavuşmuştu. Bugüne kadar kabul etmemesine karşın Desar'ın kişiliğindeki saf kötülüğü fark etmesiydi neden. Desar'ın ise ondan hoşlandığı, üzerinde güç sahibi olmak istediği aynı derecede açıktı ve Şevke aynı derecede iğrenç geliyordu. Sahip olmanın türlü hileli yolları, sevgi, nefretin labirentleri onun için anlamsızdı. Küstahça ve hoşgörü göstermeden duvarlarını yıkıp geçiyordu. Matematikçiyle bir daha konuşmadı. Kahvaltısını bitirdi ve parlak güz sabahında avludan geçip fizik ofisine gitti. Herkesin Sabul'un ofisi dediği arka odaya. İlk defa karşılaştıkları Sabul'un ona İyi Hoca Dil Bilgisi kitabını ve sözlüğü verdiği odaya gitti. Sabul uyanık gözlerle masanın üzerinden ona baktı. Sonra çok çalışan, soyut bilim adamı kimliğiyle yine masaya, makalelerine döndü. Ardından Şevek'in varlığının dolu beynine sızmasına izin verdi. En sonunda da onun gibi soğuk biri için heyecanlı sayılabilecek bir tavır takındı. Zayıf ve yaşlı görünüyordu. Ayağa kalktığında daha kambur duruyordu. Yatıştırıcı bir duruştu bu. "Zor günler," dedi. "Öyle değil mi? Zor günler." "Daha da zorlaşacak," dedi Şevek hafifçe. "Burada işler nasıl?" "Kötü, kötü." Sabul kırlaşmış başını salladı. "Bu asil bilimler için, entelektüeller için kötü bir dönem. Hiç iyi bir dönem olmuş muydu?" Sabul doğal olmayan bir sesle kıkırdadı. "Uras'tan yaz postasında bize herhangi bir şey geldi mi?" diye sordu Şevek. Sıranın üstündekileri toparlayarak kendine oturacak yer açtı. Oturup bacak bacak üstüne attı. Güneydoğuşu tarlalarında çalışırken açık teni güneşten yanmış, yüzünü kaplayan ince tüyler gümüş rengine dönüşmüştü. Sabul'la kıyaslandığında zayıf, aklı başında ve genç görünüyordu. Her ikisi de bu karşıtlığın farkındaydılar. "Kayda değer bir şey yok. İlkelerle ilgili hiç makale yok mu?" "Hayır." Sabul'un ses tonu kabaydı. Tam ona yakışan bir tondu bu. "Hiç mektup yok mu?" "Hayır." "Tuhaf." "Neresi tuhaf? Ne bekliyordun ki? İEEUN Üniversitesi'nden profesörlük mü? SEO ON ödülü mü?" Makaleler ve yanıtlar bekliyordum. Epey zaman oldu. O bunu söylerken Sabul, makale yazılacak kadar zaman olmadı, dedi. Bir duraklama oldu. Şunu anlaman gerek Şevek, yalnızca haklı olduğundan emin olmak haklı olmayı gerektirmez. Kitap üzerinde çok çalıştın. Biliyorum, ben de onu düzeltmek yalnızca ardışıklık kuramına yapılan sorumsuz bir saldırı olmadığını, olumlu yönleri de olduğunu göstermek için çok uğraştım. Ama diğer fizikçiler senin çalışmalarını değerli bulmuyorlarsa, inandığın değerleri gözden geçirip tutarsızlığın nerede yattığını bulmaya çalışmalısın. Eğer başka insanlar için anlamı yoksa ne işe yarar? İşlevi nedir? Ben fizikçiyim. İşlev çözümleyici değil, dedi Şevek tatlılıkla. Her odacı bir işlev çözümleyici olmak zorundadır. 30 yaşındasın değil mi? Bu yaşa geldiğinde bir insan yalnızca hücresel işlevini değil, organik işlevini de bilmek zorundadır. Toplumsal organizmadaki en iyi görevinin ne olacağını da, belki de sen bunu çoğu insan kadar düşünmek zorunda kalmadın. Hayır, 10-12 yaşımdan beri ne tür bir iş yapmam gerektiğini biliyorum. Bir çocuğun yapmak istediğiyle toplumun ondan bekledikleri her zaman aynı olmaz. Dediğin gibi 30 yaşındayım. Biraz yaşlıca bir çocuk sayılırım. O yaşa olağanüstü derecede korunmuş, yalıtılmış bir çevrede ulaştım. Önce Kuzeybatı Bölge Enstitüsü. Sonra bir orman projesi, çiftlik bölge projeleri, pratik eğitim, blok komiteleri, kuraklıktan bu yana da gönüllü çalışma, gerekli miktarlarda klegih. Aslında bunu yapmaktan zevk de alıyorum ama fizikle de uğraşıyorum. Nereye varmak istiyorsun? Sabul yanıt vermeyip kalın yağlı kaşlarını çatıp baktığı için Şevek ekledi. Açık açık söylesen daha iyi olur. Çünkü benim toplumsal vicdanıma seslenerek ulaşamayacaksın oraya. Burada yaptığın işi işlevsel buluyor musun? Evet, ne kadar örgütlü olunursa organizma o kadar merkezi olur. Buradaki merkezilik gerçek işlev alanını gösterir. Tomar'ın tanımları. Zaman fiziği insan aklının alabileceği her şeyi düzenlemekle uğraştığı için tanım olarak merkezi işlevi olan bir etkinlik. İnsanların karnını doyurmuyor. İnsanların karınlarını doyurmalarına yardım etmek için 6 dekat harcadım. Çağrıldığımda yine giderim. Bu arada da kendi işimi yaparım. Uğraşılacak fizik bilimi oldukça onunla uğraşmaya hakkım var. Yapman gereken bu noktada uğraşılacak fizik olmadığını kabul etmek. Senin uğraştığın türden pratikle uğraşmak zorundayız. Sabul sandalyesinde kımıldadı. Somurtkan ve rahatsız görünüyordu. 5 kişiyi yeniden görevlendirme için serbest bırakmak zorunda kaldık. Üzgünüm ama sen de bu 5 kişiden birisin. İşte mesele bu. Ben de meselenin bu olduğunu düşünmüştüm, dedi Şevek. Ama o ana kadar Sabul'un kendisini enstitüden atıyor olduğunu fark etmemişti. Duyduğu andan itibaren de haber tanıdık gelmişti. Sabul'a sarsıldığını görme fırsatı vermeyecekti. Senin aleyhinde bir dizi şey vardı. Son birkaç yılda yaptığın çalışmaların anlaşılması güç ve anlamsız olması. Ayrıca haklı ve haksız enstitünün birçok öğrenci ve öğretim üyesinde senin öğretinin ve davranışlarının bir tür duygusuzluğu, bir yoksunluğu, bir bencilliği yansıttığı yolunda bir düşünce olması. Bu toplantıda konuşuldu. Ben tabii ki seni destekledim ama ben bir sürü üyeden biriyim yalnızca. Fedakarlık ne zamandan beri odacı bir erdem sayılıyor, dedi Şevek. Neyse boş ver, ne demek istediğini anlıyorum. Ayağa kalktı, artık oturamıyordu. Ama bunun dışında kendine hakimdi ve son derece doğal konuşuyordu. Anladığım kadarıyla başka bir yerde bir öğretim görevim için beni tavsiye etmedin. Neye yarardı ki, dedi Sabul, kendini temize çıkarırken sesi neredeyse bir ezgi gibiydi. Hiç kimse yeni öğretmen istemiyor. Öğretmen ve öğrenciler bütün gezegende açlık önleme görevlerinde yan yana çalışıyorlar. Tabii ki bu bunalım geçecek. Bir yıl içinde geri dönüp bakacağız ve yaptığımız fedakarlıklardan ve yan yana eşit paylarla başardığımız işlerden gurur duyacağız. Ama şimdi Şevek ayakta dimdik yatışmış duruyor. Küçük çizik camdan boş gökyüzüne bakıyordu. İçinde en nihayet Sabula cehenneme kadar yolu olduğunu söyleme isteği yanıp tutuşuyordu. Ama en sonunda sözlere dökülen değişik ve daha derin bir dürtü oldu. Aslında, dedi, belki de haklısın. Sabulu başıyla selamladı ve çıktı. Kentin aşağı kısmına giden bir tramvaya atladı. Hala acelesi vardı, sürükleniyordu. Belli bir kalıbı izliyordu ve sonuna gelmek, durmak istiyordu. İş bölümü merkezi atama ofisine giderek Takver'in gittiği topluluğa gönderilmek isteyecekti. Bilgisayarları ve devasa eş güdüm göreviyle iş böl bütün bir meydanı kaplıyordu. Yapıları ANRES standartlarına göre güzel ve heybetliydi. İnce, açık çizgileri vardı. İçeride yüksek tavanları ve ambar görünüşüyle merkezi merkezi atama insanlarla ve hareketle doluydu. Duvarlar atama duyurularıyla şu ya da bu işi yapmak için hangi masaya ya da bölüme gidileceğiyle ilgili yönergelerle kaplıydı. Şevek sıralardan birinde beklerken önündekilerin 16 yaşında bir oğlanla 60'lık bir adamın konuşmasını dinliyordu. Oğlan bir açlık önleme görevine gönüllü yazılıyordu. Soylu duygularla doluydu. Kardeşlik, maceraperestlik ve umut taşıyordu her yanından. Kendi başına gidiyor olmaktan, çocukluğunu arkada bırakmaktan çok mutluydu. Çocuklar gibi çok konuşuyordu. Sesi henüz kalın tonlara alışmamıştı. Heyecanlı konuşması özgürlük, özgürlük diye çınlıyordu her sözcüğünde. Yaşlı adamın sesi konuşmanın arasında gürüldeyip homurdanıyordu. Takılıyor ama tehdit etmiyordu. Eğleniyor ama uyarmıyordu. Özgürlük bir yere gidip bir şey yapma yeteneği yaşlı adamın genç oğlanda övüp bağrına bastığı özellikti. Kendine fazla önem vermesiyle dalga geçerken bile. Şevek onları büyük bir zevkle dinledi. Sabahın garipliklerini kırıyorlardı. Şevek nereye gitmek istediğini açıklar açıklamaz memurun kaşları çatıldı ve bir atlas bulmaya gitti. Sonra da atlası tezgahın üstüne koydu. "Şimdi bak," dedi kadın. Dişlek, küçük, çirkin bir kadındı. Atlasın rengi sayfalar üstündeki elleri hareketli ve yumuşaktı. "İşte şurası, Rolni, Kuzey Tamaenya'yı uzanan yarımada. Dev bir kumul yalnızca. Üstünde yarımadanın sonundaki deniz laboratuvarından başka bir şey yok. Görüyor musun? Kumsal ise yalnızca bataklık ve tuzlardan oluşmuş. Ta Armoni'ye 1000 kilometre öteye kadar. Batısında ise çorak kumsallar var. Rolni'ye yaklaşabileceğin en yakın yer dağlarda bir kasaba olabilir. Ama orada acil görev istemiyorlar. Kendilerine yetebiliyorlar. Yine de oraya gidebilirsin," diye ekledi biraz değişik bir ses tonuyla. "Rolni'ye çok uzak," dedi Şevek haritaya bakarak. Kuzeydoğu dağlarında Takber'in doğduğu küçük yalıtılmış kasabayı, yuvarlak vadiyi fark etmişti. Deniz laboratuvarında temizlikçiye gereksinmeleri yok mu? Bir istatikçiye, balıkları besleyecek birine. "Bakarım. İş bölün, insan, bilgisayar, doğa, dosya ağı imrenilecek bir verimlilikle kurulmuştu. Memurun yapılan her iş, istenen her görev, gereksinilen her işçi ve bütün bunların dünya çapındaki toplumun ekonomisindeki öncelikleriyle ilgili sürekli gelip giden bilgiler arasından istenen bilgiyi çekip çıkarması 5 dakika sürmedi. Yakın zamanda acil bir görev doldurulmuş. Bu eş olmalı, değil mi? İstedikleri herkese almışlar. 4 teknisyen ve deneyimli bir avcı. Kadro tamam." Şevek dirsekleri üzerinde tezgaha dayanarak başını eğdi, kaşıdı. Kendine güveni tarafından maskelenen bir şaşkınlık ve yenilgi ifadesiydi bu. "Şey," dedi, "ne yapacağımı bilmiyorum." "Bak kardeş, eşin görevi ne kadar süreli?" "Belirsiz. Ama bir açlık önleme görevi değil mi? Sonsuza dek böyle gitmeyecek, gidemez. Bu kış yağmur yağar." Şevek kardeşinin açık sözlü, sempatik, rahatsız yüzüne baktı. Biraz gülümsedi. Çünkü onun umut vermeye çalışmasını tepkisiz bırakamazdı. "Tekrar bir araya gelirsiniz bu arada." "Evet, bu arada," dedi Şevek. Kadın onun kararını bekliyordu. Karar onundu. Seçenekler de sonsuzdu. Abenay'da kalıp eğer gönüllü öğrenci bulabilirse fizik dersleri düzenleyebilirdi. Rolni yarımadasına gidip araştırma istasyonunda herhangi bir yeri olmadan Takver'le birlikte yaşayabilirdi. Herhangi bir şey yerde bir şey yapmadan yaşayabilir ve günde 2 kez kalkıp en yakındaki yemekhaneye giderek yemeğini yiyebilirdi. İstediği her şeyi yapabilirdi. Pravca'daki çalışma ve oyun sözcüklerinin aynı olmasının kuşkusuz güçlü bir ahlaki önemi vardı. O da benzetmeler dizgesinde çalışma sözcüğünün kullanılışından katı bir ahlakçılık çıkması tehlikesini görmüştü. Hücreler birlikte çalışmalı, organizmanın en iyi çalışması, her öğenin çalışması ve benzeri. Analojinin 2 temel kavramı olan işbirliği ve işlevin her ikisi de işi, çalışmayı içeriyordu. Bir laboratuvardaki 20 test tüpü ya da aydaki 20 milyon insanla yapılan bir deneyin kanıtlanması ancak işliyor mu sorusunun yanıtlanmasıyla olabilirdi. O da ahlaki tuzağı görmüştü. "Aziz hiçbir zaman meşgul değildir," demişti. Belki de biraz özlemle. Ama toplumsal varoluşun tercihleri hiçbir zaman tek başına yapılamaz. "Şey," dedi Şevek, "bir açlık önleme görevinden daha yeni döndüm. Yapılması gereken buna benzer bir şey var. Var mı?" Memur ona bir abla gibi baktı, inanmaz ama bağışlayıcı gözlerle. Odada yalnız yaklaşık 700 acil görev duyurusu var, dedi. Hangisini yeğlersin? Matematiğe gereksinimi olan var mı? Çoğunlukla çiftçilik ve kalifiye işçilik arıyorlar. Mühendislik eğitimin var mı? Pek yok. Peki, eşgüdüm işi var. Bunun için rakamlardan anlamak gerekir. Bu nasıl? Olur. Güneybatı'da, Toz'da biliyorsun. Daha önce Toz'da bulunmuştum. Ayrıca dediğin gibi bir gün yağmur yağacak. Kadın gülümseyerek başını salladı ve Şevik'in işbör kaydını doldurdu. Çıkış Abenay, KB, Merbil Ens, gidiş Dirsek, GB, Eşgüt, Fosfat, Fab 1, acil GRV, 513, 165, belirsiz.